Ayrım 5. Haliç'te yaşayan Simonlar. Dün devlet, bugün cemaat. Hanefi Avcı. Sayfa 51. Mersin merkezdeki görevlerim. Mersin'de o zamanki adıyla 1. Şube, şimdiki adıyla Terörle Mücadele Şubesi'nde göreve başladım. O zamana kadar bu şubeler gelen yabancıları takip eder, özellikle Mersin limanına gelen Rus gemilerindeki Rus yolcuları, eskiden siyasi bir olaya, gösteriye katıldığı için fişlenen kişileri izlerdi. Ama yeni dönemde birçok ideolojik örgüt ortaya çıkmış, büyük illerde eylemler başlamıştı. Mersin gibi illerde ise daha çok duvarlara yazı yazma, afiş asma, molotof atma olayları ve gösteriler gerçekleşiyordu. Ama bunları gerçekleştirenler kimdi? Adı duyulan çeşitli dernek ve dergiler etrafında örgütlenen bu gruplar neyin nesiydi, doğru dürüst bilgimiz yoktu. Şubede görevli benden daha eski olan başkomiserlerle Aydınlık dergisinin belli sayılarındaki bilinmeyen sol yayınlarından faydalanarak hangi örgütün nerede çıktığı, hangi fraksiyonlara ayrıldığı gibi bilgileri öğrenmeye çalışıyorduk. Örgütleri, siyasi hareketleri, fraksiyonları öğrenmek için emniyetin bu konuda hazırladığı herhangi bir belge, kaynak yoktu. İdeolojik yapıları öğrenmek için Aydınlık haricinde ikincil kaynağımız yakaladığımız örgüt mensupları veya sempatizanlarıydı. Onları sorgularken anlattıkları ile mensubu oldukları grup hakkında bilgi alıyorduk. Ülkede siyasi olaylar güvenliği sarsacak boyuttaydı. Biz terörle mücadelenin ekip amiriydik ama mücadele edeceğimiz grupları tanımıyorduk. Haklarında hiçbir şey bilmiyorduk. Devlet bizi 6 yıl meslek okulunda okutmuş, bunca masraf etmiş, bunca zaman harcamıştı ama asıl gerekli olan bilgileri bize vermemişti. Devletleri etkin ve güçlü kılan unsur ellerindeki imkanları kullanmasını bilmeleridir. Etkisiz yapan ise ellerindeki imkan ve kabiliyetleri bilmemeleri, kaynaklarını kullanamamalarıdır. Ülkeler için asıl önemli olan yeni kaynaklar yaratmak, yeni malzemeler, silahlar ve teknolojiler almak değil, önce elindeki insanı iyi yetiştirmek, en büyük silahın bilgi olduğunu anlayıp insanını bilgilendirmek, sonra güçlü bir sistem kurmak ve kurumsal bir yapı içinde tüm birimlerini koordineli olarak yönetmekti. Bunu anlamayan bizim gibi ülkeler sebebi hep başka yerlerde aramışlardı. Mafyanın gücü. 1980 yılında Mersin'de görev yaptığım dönemde yaşadığım bir olay, bu ülkedeki mafyanın gücü ve yargı sisteminin nasıl çalıştığı konusunda zihnimde çok derin izler bıraktı. O yıllardaki adıyla 1. Şube veya Siyasi Şube denen terörle mücadele biriminde çalışıyorken, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Mersin'de de o zamanlar siyasi olaylar çoktu. İdeolojik eylem ve olaylarda yer alan yüzlerce sağcı solcu dernek ve illegal örgüt vardı. Bunların gerçekleştirdiği afiş ve pankart asma, bombalama, ateş etme, yaralama, korsan gösteri gibi yüzlerce olay patlak veriyordu. Bu olaylara koşturmaktan diğer adli olay dediğimiz hırsızlık, gasp, yaralama vakalarına bakmaya da pek zamanımız olmuyordu. Ama aynı telsiz kanalını kullandığımızdan asayiş şubelerinin baktığı bu tür olaylar hakkında da genelde bilgi sahibi oluyorduk. O yıllarda hatırlıyorum, çevresinde kendini kabadayı veya mafya gösteren, bazı insanları korkutan, tehdit eden ve yaralayan bir kişi, yine o zaman ilin ileri gelenlerinden birinin evine veya iş yerine korkutmak için ateş etmiş. Bunun üzerine Emniyet Müdürü İbrahim Ulus, asayiş görevlilerine telsizde kızgın kızgın anons geçiyor, bu kişinin yakalanmasını istiyordu. "Bu şahıs geçen günde birini ateş etti, zaten aranıyor. Bakın yine ateş etmiş. Bulun onu yoksa sizin hakkınızda işlem yaparım," diyordu. Bu telsiz konuşmalarından sanırım bir ay kadar sonra, Haziran ya da Temmuz ayıydı. Bir akşam göreve çıkmak üzereydik. Güneşin batmasına az bir zaman vardı. Ekibimle birlikte üst katları lojman olan, giriş katında Cumhuriyet Karakolu'nun bulunduğu binanın önünde konuşuyorduk. Karakol amiri Başkomiser Hüseyin Bey, benim ve şoförümüz Hasan'ın samimi olduğu bir hemşerimizdi. Benden üst rütbedeydi. Onun yanına uğramış 5 dakika karakolun girişinde konuşuyorduk. Daha sonra göreve çıkacaktık. İşte tam o esnada 16-17 yaşlarında bir çocuk koşarak karakola geldi. Korku ve panikle, "Arkadaşlarımı vurdular, yetişin, biri arkadaşlarımı öldürdü," diye bağırıyordu. Bunun üzerine çocuğun gösterdiği yere doğru koştuk. Yolu geçtik, karakolun karşısında 100 metrelik mesafede incir ağaçlarının arasında saklanmış, elinde kocaman 16'lı Beretta dediğimiz bir tabanca olan zebellah gibi esmer bir adam gördüm. Silahlarımızı çektik, şahsı teslim aldık. Adam zaten korkmuş, ürkmüş, gözleri fal taşı gibi açılmıştı ve panik içerisindeydi. Karakola getirdiğimizde şahsın üst aramasını yaptık. Boynunda kolyeleri, kolunda altın künyesi ve yanında tabancası vardı. Eskiden asayiş şubede çalışan şoförümüz Hasan ve karakol amiri şahsı tanıdılar. Bu kişinin bir ay kadar önce etrafa ateş ederek insanları korkutan ve kendini mafya gibi gösteren kişi olduğunu öğrendim. Orada duyduğum kadarıyla olay şu şekilde gelişmişti. Bu adamın o mahallede dul bir kadınla ilişkisi varmış. Ara sıra kadının evine geliyor, mahalleye girip çıkıyormuş. Bu üç lise öğrencisi bu kişinin kadının evine girmesini ve uzun süre evde kalmasını kendi onurlarına yediremiyorlarmış. O gün adam yine kadının evine geldiğinde mahallemizdeki kadın bizim namusumuzdur diyerek adamın yolunu kesmişler. Bu lise öğrencileri ile adam kavgaya başlamış. Çocuklar adamı dövmeye girişince kabadayı silahını çıkarıp öğrencilere ateş etmeye başlamış. İki öğrenciyi ayaklarından vurmuş. Üçüncüsü de oradan kurtularak gelip bize haber vermiş. Şahsın ve öğrencilerin verdikleri ifadelerden olayın genel hatlarının bu yönde olduğunu öğrenmiş oldum. Tutanağımızı tuttuktan sonra göreve çıkma zamanımız da gelmişti. Karakoldan ayrıldık. Genellikle her olayda tuttuğumuz her tutanaktan ve yaptığımız her işlemden dolayı mahkemeler daha sonra bizi çağırıp o zamanki adıyla zabıt mümzisi yani evrak tanzim eden kişi olarak tanık sıfatıyla ifademizi alırdı ve bu formalitelerden bıkmıştık. Her olaydan sonra mahkemeye çağrılıp ifade vermekten kendi işimizden geri kalıyorduk. Bu olayla ilgili olarak da ben yine çağrılırım diye bekliyordum. Ama çağrılmadım. Aklımın bir tarafında bu olaydan dolayı çağrılacağım düşüncesi vardı. Yanılmıyorsam bu olayın üzerinden 7-8 belki de 10 ay geçmişti. Bir gün başka bir konuda talimatla ifademin alınması icap ediyordu. İfade vermek üzere mahkemenin başkatibine gittim. Bir odada başkatip ile iki katip birlikte oturuyorlardı. Köşede oturan bir kişi vardı. Ben içeri girerken hazır ola geçerek bana saygı, hürmet işaretleri gösterdi. Oturdum, katiple konuşmaya başladık. O bana ifademin ne olduğunu sordu, biraz sonra yazacaktı. Köşede oturan kişi tedirgin hareketlerle bana bakıyor, göz göze geldiğimizde saygı ve hürmet ifadeleriyle başını öne eğiyordu. Bir yandan da yüzünde sanki beni niye tanımadınız der gibi bir ifade vardı. Biraz sonra dayanamadı. ''Abi, sen beni galiba tanıyamadın.'' dedi. ''Ben de evet tanıyamadım.'' dedim. Bana o akşam silahla yakaladığımız kişi olduğunu söyledi. ''Bunun üzerine nasıl olur, çok değişmişsin.'' dedim. Gerçekten çok değişmiş, kilo vermişti. Ayrıca nasıl böyle çabuk çıktın dedim. Abi yeni çıktım dedi. Ben yakaladığımız olayı anlatmaya kalkınca o olay değil, o olaydan daha önce çıkmıştım. Sonra başka bir olaydan daha yakalanıp çıktım dedi. Adam iki vukuattan da önce tutuklanıp sonra çıkmıştı. Nasıl oldu, nasıl çıktın bu kadar kısa zamanda diye sordum. Abi beni iki şey kurtardı. Biri sizin tuttuğunuz boynumda altın kolye ve bileğimde altın künye olduğunu belirten tutanak ve ikincisi de yaralı öğrencilerden namuslu bir tanesinin verdiği düzgün ifade. O beni kurtardı dedi. Nasıl düzgün ifade verdi, nasıl namuslu hareket etti diye sordum. İki kişiyi silahla yaralamaktan veya belki öldürmeye teşebbüsten yani ağır bir suçtan yargılandığı dava devam ederken yaralılardan bir tanesi vicdan azabı çektiğini, dayanamadığını ve gerçeği anlatmak istediğini söylemiş. Gerçeğin ne olduğu sorulduğunda şöyle anlatmış. Bu kişinin boynundaki kolyesi ve bileğindeki altın künyesini görünce biz üç arkadaş gittik, birlikte silah bulduk. Geldik, bu şahsı soymak için yolda tabancamızı çektik. Ama bu şahıs daha yiğit davrandı. Silahı elimizden aldı ve boğuşurken silah patladı ve biz yaralandık. Ben doğruyu itiraf ediyorum. Bu ifade üzerine şahıs beraat etmiş. İki öğrenci ise mahkum olmuşlar. Olayı itiraf eden öğrenci ise biraz daha hafif bir cezaya mahkum olmuş. Bunu duyunca kanım dondu. Suçlu olduğu çok aşikardı. Öğrencileri silahla vurmuştu. Olay her şeyiyle belliydi. Ama mafyaydı, babaydı. Daha önce başka olayları vardı. Tüm bunlar unutulmuş, gerçek olma ihtimali bulunmayan bir beyan üzerine adam serbest bırakılmıştı. Öğrencilerin o tabancayı bulmasına imkan yok. O tarihte 1980 yılında 16'lı Baretta'yı o mafya babasından başka kimse bulamazdı. Bu silah çok az sayıda insanda vardı. Öğrenciler nereden bulacak? Dahası akşama birkaç saat varken gündüz vakti mahallenin orta yerinde bu adamı soymaya kalkacaklar. Bunu yapacak öğrencilerin daha önceden en az 5-10 tane soygunlarının olması gerekirdi. Ama tüm bunlara ve diğer iki öğrencinin aksi ifadelerine rağmen bu öğrencinin ifadesi üzerine bu şahıs beraat etmişti. Bu olayın gerçeğini bu kararı veren hakimlerin hepsi de biliyordu. Ağır cezada onu savunan avukat da biliyordu. Davada rol alan ilgilenen herkes biliyordu. Bu korkunç bir olaydı. Burada önemli olan sadece bu kişinin beraat etmesi, mafyavari yöntemlerle işini ayarlaması değil. Bu iki öğrencinin haksız yere zulüm görerek mahkum olması, hayatlarının karartılması da değil. Asıl önemli olan organize bir biçimde, avukatıyla, sanığıyla, mahkemesiyle, hakimiyle hepsinin birlikte bu suçu işlemesiydi. Hepsi vicdanlarda derin yaralar açması gereken bu işi kabul etmiş ve bu olayı kabullenmişti. Halbuki hukukta bir tabir vardı. En aykırı şeyi de savunsa, mahkemenin anlatılanlar hayatın olağan akışına aykırıdır, bu olamaz diyerek bu kararı vermemesi gerekirdi. Ama mahkeme bu kararı vermişti, inanamadım. Mafyacı %100 suçlu olduğu halde hem beraat etmiş hem de iki çocuktan dayak yediği için silaha davranan bir korkaktan kendini soymaya kalkan silahlı kişileri bertaraf eden yiğit bir adama dönüşmüştü. Bu kadar oyunu bir taşla üç masumu vuran oyunu şeytan planlayamazdı. Demek ki insanlar her şeyin alenen belli olduğu, her delilin bulunduğu suçüstü halinde bile şeytani fikirleriyle bütün gerçeği ters yüz edebiliyorlardı. Ve bunu yapanlar arasında adalet sisteminde en yüce konumda bulunan ağır ceza mahkemesi ve hakkın savunucusu avukatlar yer alıyordu. Onların böyle bir olaya katılmamaları gerekirdi. Bu olay üstünden sanırım 28 yıl geçti, belki de daha fazla, ama hala üzülerek hatırlarım. İnsanların nasıl böyle kötüleştiğini, nasıl böyle şeytanlaştığını, her şeyi ters yüz edebildiklerini gösteren örnek acı bir olaydı. Düşünün ki duruşma devam ederken mafya babasına mutlaka ceza verilmesi gerektiği ortaya çıkıyor, başka hiç kurtuluşu yok. Sonra avukatlar tarafından nasıl kurtuluruz diye formül aranıyor, böyle bir şeytani akıl bulunuyor. Öğrencilerden bir tanesinin fakir ailesine para veriliyor. Bu fakir ailenin çocuğu bu ifadeyi veriyor. İşte Türkiye'deki adalet sisteminin çalışma biçimi, Türkiye'deki hukuk savunucularının durumu, bu Türkiye'deki mafyanın gücü ve kabiliyetinin nelere vardığının en güzel örneklerinden bir tanesiydi ve mutlaka bunun daha binlerce örneği vardı. Bence daha önemlisi de bu olayda böyle davranan insan, böyle karar veren vicdan başka olaylarda da aynen bunun gibi hastalıklı karar verecekti. Hatta bu olayda bilerek rol alan insanlar başka meselelerde benzer davranacaklar, yanlış şeyler yapacaklardı. Dış dünyada ise her zaman kendilerini yüce değerleri savunan, saygın kişiler olarak göstermeye çalışacaklardı. Gerçeğinde ise vicdansız, haksızlık yapan, para için insan satan ama bunu kimseye söyletmeyen kişiler olacaklardı. Bu insan tipinin ülkede çoğaldığını zaman içerisinde gördük. Aynı tipin hukukçusu, polisi, askeri, mühendisi hepsi kendi sahasında benzer davranışlar sergiliyordu. Aslında sorun bu tipte, bu kişilikteydi. Bu kişiliklerden nasıl kurtulacaktık? Bu insanların adalet sistemi içerisindeki gücü hiç yabana atılır gibi değildi. Namık Assubay'ın mafyayla kurtarılması. Mersin'de görev yaparken çalıştığım 1. şubenin görevi gereği işimiz terör ve ideolojik olaylardı. Terör olayları biraz azalınca boş kalan zamanda yaptığımız tahkikatlarla o zamana kadar göremediğimiz, yer altında kalan çok önemli yolsuzluk olaylarının olduğunu da fark ettik. Sıkı yönetimin 2. yılı dolmuştu. Bir sabah şubeye geldiğimde öğrendim ki Mersin'den başka bir ile ataması çıkan alay komutanının evi sıkı yönetim görevlilerince aranıyordu. Bayan polis memurları bir grup asker evi aramıştı. Alay komutanı ve yardımcısı daha önceki büyük rüşvet ve kaçakçılık olayından dolayı sıkı yönetim kuvvetleri tarafından gözaltına alınmıştı. Bu olaylar üzerine yeni gelen bir alay komutanı göreve başlamıştı. Onunla iyi bir diyalogumuz vardı. Bir gün emniyet müdürlüğünün tertiplediği bir yemekte tesadüfen alay komutanı ile karşı karşıya oturuyorduk. Laf açıldı ve Sivas'a tayini çıkan arkadaşım Namık Assubay hakkında şöyle dedi: "Yeni tahkikatta onun da defterine dürdüm, evrakını gönderdim. Bugün tutuklaması çıktı." "Bir anda ama nasıl yapabilirsiniz?" dedim. Namık Assubay sıkı yönetim öncesi bütün olaylarda yanımda olan, bana destek veren en yiğit jandarma Assubay'ıydı. Terörün ve olayların artmasıyla birlikte herkesin kaçtığı dönemlerde, cenaze merasimlerinde büyük olayların çıkma ihtimaline karşı, herkesin kaybolduğu, kenara çekildiği, yalnız kaldığım zamanlarda tek desteğim Namık Assubay'dı. 10-15 askeriyle gelirdi. En ciddi desteği bana o verirdi. Onun böyle bir olaya muhatap olması çok ağrıma gitmişti. Bunun yanlış olduğunu, buna karşı çıktığımı söyledim. Benim oradaki görevlerim nedeniyle durumu bilen Albay Cengiz Katun, ki o da vatan millet duyguları gelişkin biriydi, itirazım üzerine "Ben böyle biri olduğunu bilmiyordum. Böyleyse hemen arkadaşınızın haberi olsun, koruyun." dedi. Hemen yemekten çıktım ve Sivas'ta görev yapan Namık Assubay'ı aradım. "İvedi gelmen lazım." diyerek durumu anlattım. Neyse ikinci gün sabah erkenden Namık geldi. Tabii hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarılmış. Haber vermesem Sivas'ta tutuklanacak, oradan tutuklu olarak Mersin'e getirilecek, çok zor durumda kalacaktı. Oturduk. Namık Assubay cezaevine girmeden bir çare bulmamız gerekiyordu. Namık'ın durumunu bilen şube müdürümüz ve diğer arkadaşlarımızla birlikte Namık'a bir çözüm aramaya başladık ve tanıdık avukatlar bulduk. Avukatlar gıyabi tutuklama kararı çıktığı için mahkemeye çıkması gerektiğini, mahkemede ya tutuklanacağını ya da serbest bırakılacağını söylediler. Onca görev yapmış birinin içeri alınması hoş olmazdı. Bir başka ihtimal de hiç mahkemeye çıkmadan karara itiraz etmekti. Bu şekilde kararın kaldırılması mümkündü ama kaldırılmama ihtimali de vardı. Bundan emin olmak için avukatlar ve emniyetteki tanıdıklar vasıtasıyla davaya bakacak olan hakimle görüşmeye başladık. Ama tüm ısrarımıza, tüm görüşmelere rağmen hakim isteğimizi kabul etmiyordu. "Ben mahkemeye gelmeden tutukluluğu kaldırmam. Hatta bu adamı içeri alacağım." diyordu. Hakim eğlenceye, alkole meraklı olan, dünya görüşü olarak solcu bilinen biriydi. Namık ise biraz ters açıdan milliyetçi olarak tanınıyordu. 2-3 gün uğraştık, bütün ısrarlarımıza rağmen hakim ikna olmuyordu. Çare aramaya başladık. Ne olur ne olmaz, bu hakim üzerinde kimin etkisi olur, kimin sözü geçer, kim ne yapabilir diye düşündük. O zaman dediler ki bu hakim üzerinde sözü geçebilecek bir kişi var. Bu kişi kendi çapında kabadayı, mafya olarak bilinen bir adam. Mersin'in batı kısmında daha çok otel ve restoranların olduğu semtte etkin biri. O semtte bir otel var. Yemek yemek ve eğlence için bir takım sanatçıların gelip gittiği lüks bir yer. Bizim hakim de sürekli buraya gidiyor. Otelciye karşı çok mahcup ve bağımlı. Otelci üzerinde en büyük etkiye sahip olan da bu kabadayı. Kabadayı'yı bulursanız bu iş hallolur dediler. Biz birinci şube polisi olarak hep terör işlerine baktığımız, o zamana kadar asayiş olaylarına hiç bakmadığımızdan kim mafya, kim baba, mafya ne yapar, gücü nedir bilmiyoruz. Onlar da bizim gücümüzü, sıkı yönetimde olan etkimizi, hiçbir şeyin bizi etkilemeyeceğini, operasyon ekiplerimizin kabiliyetini bildiklerinden hiç karşımıza çıkmıyorlar. Hatta bütün mafya babası bilinen tipler genellikle biraz sağcı, milliyetçi bilindiklerinden terör polisine aşırı saygı duyuyorlardı. Bu adamı mutlaka bulmamız gerekiyordu. Geçmişte asayiş şubenin en aktif birimi olarak bilinen ve şimdiki cinayet, gasp, hırsızlık gibi tüm suçlara bakan araştırma biriminde uzun süre çalışmış ve son zamanda bizim şubeye atanmış, şoförlüğümüzü yapan polis Hasan bu kişileri tanıyordu. Mersin çapında etkili olan bu mafya babasının telefonunu buldu. Şube müdürümüz Ömer ağabey şahsı arayıp kendisiyle görüşmek istediğimizi söyledi. Adam kabul etti. Polis Hasan şube müdürümüzün aracıyla şahsı alıp getirdi. Ama adam içeri girince büyük bir mahcubiyet içinde "Aman nasıl olur ağabeylerim, siz bana araba göndermişsiniz, size zahmet oldu. Siz emretseydiniz ben hemen gelirdim." diyerek aşırı bir saygı gösterisinde bulundu. Biz adamdan medet umarken adamın bu mahcup, çekingen ve abartılı saygılı hali "Bu adam ne yapabilir? Bizi bir kenara bırak. Bekçimizden, polisimizden bile çekinip ayağa kalkıyor. Böyle biri bu işi nasıl başaracak?" şeklinde düşünmemize neden oldu. Sonra adama durumu anlattık. "Bu işi halledebilir mi?" diye sorduk. "Adam eğer iş buysa çok kolay ağabeyler. Hemen hallederim. Bu işi siz merak etmeyin, lafını bile etmeyin." dedi. Bir yandan merak etmememiz için bize çok güvence veriyordu. Ama diğer yandan da adamın mahcup haline baktığımızda bu işin altından kalkacak gibi durmuyordu. Fakat ertesi gün adam iş halloldu dedi. Sonra avukatlar müracaat etti ve Namık Assubay'ın tutuklaması kalktı. Yani devletin görevlilerinin, avukatlarının, şube müdürlerinin ısrarını dinlemeyen hakim, maalesef o kabadayının ısrarını, otelcinin isteğini kabul etmiş, otelde temini basit şeyler uğruna tutuklamayı kaldırmıştı. Belki bunun çok fazla örnekleri ve başka çok fazla teferruatları da vardır. Bu kadar basit değildir. Ama benim açımdan bu genelde bu sistem ve bu sistem içerisindeki insanların düşünce yapısı ve davranışlarının görülmesi açısından ibretlik bir olay olduğu için çok önemliydi. Mafyanın ve yandaşlarının etkisi küçük bir Anadolu ilinde böyleyse, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerdeki durumu tahmin etmek güç değil. PKK'lıların banka soygunu. 1980 yılı yazında, muhtemelen Temmuz ayı başında, sabah saat 10 civarıydı. Mersin terörle mücadelede, o zamanki adıyla 1. Şubede Sorgu Operasyon Bürosu amiri olarak çalışıyordum. Polis akademisini o yıl yeni bitirip Mersin'e benim şubeye atanan komiser yardımcısı Adem'i de yanımıza almış, araçla şehri geziyorduk. Amacımız ona biraz şehri tanıtmak ve bilgi vermekti. Daha şubeden yeni ayrılmıştı ki telsizden Karaduvar mahallesinde bir bankanın soyulduğu haberi geldi. Orada bulunan polisler karakoldaki külüstür bir araçta kaçan soyguncuları takibe başlamıştı. Anons üzerine bütün Mersin'de bulunan ekipler o istikamete doğru yöneldiler. Soyguncuların kullandığı araç önce Tarsus ilçesi yoluna çıktı, sonra yolun ileride polis tarafından kesileceğini tahmin edip Toros Dağları istikametindeki köy yollarına saptı. Bir süre ilerledikten sonra aracın gidemeyeceği yollara gelince soyguncular aracı terk ederek dağlara doğru yaya kaçmaya başladılar. Biz de hiç hazırlık yapmadan hemen takibe katılmak üzere hızla hareket ettik. Soyguncular orta boy ağaçlar ve kayalıklardan oluşan makilik ormanlık alana doğru kaçmaya başladılar. Arkadan gelen, planı programı olmayan ve sadece telsiz anonslarını duyan polis ekiplerinin hepsi de peşlerinden aynı istikamette köy yoluna girdiler. Jandarma da haberdar edilmiş, onlar da yardıma çağrılmıştı. Soyguncular önde, polisler arkada, gelişi güzel bir arama ve kovalamaca başladı. Birkaç saat süren bu harekatın sonunda soyguncular arazide kayboldular. O zaman Adana'da bulunan sıkı yönetim komutanlığından helikopter istenmişti. 1-2 saat sonra helikopter geldi. Helikopterle aynı arazide tarama ve uzaktan gözetleme faaliyetleri yapıldı. Ama şahısları bulmak çok zordu. Bu arada kaçamayıp arkada kalan banka soyguncularından bir tanesi silahı ile birlikte yakalandı. Diğerleri uzun aramalara rağmen bulunamadı. Soyguncuların araçta 4 kişi olduğu tahmin ediliyordu. Yakalanan kişiyi sorgulamak üzere Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne getirdik. O zamanki mağazalar karakolunun üstündeki terör şubesi koridoruna getirdik. Şahsı bir sandalyeye oturttum, karşısına da ben oturdum. Adamı sorgulayacağım ama bu arada olayla ilgilenmiş, aramaya katılmış, dağlara tırmanmış, koşturmuş ne kadar polis varsa hepsi bu emeklerinin karşılığı olarak evlerine gitmemiş, olağanın aksine hepsi birden şubeye çıkmışlardı. Başta emniyet müdürü ve diğer şube müdürleri, amirleri olmak üzere, hatta kovalamaya katılan trafikçilerin tamamına yakını etrafımızı kalabalık bir halka şeklinde sarmışlardı. Ben şahsa sorular sormaya başladım. İlk soru, hangi siyasi hareketin mensubusun, hangi örgütün adına soygun yaptınız oldu. Adam önce konuşmak istemez gibi hareket etti ama bunu bir örgüt adına yaptığını söyleyip hangi örgüt, hareket olduğunu sorunca PKK dedi. Daha doğrusu kendi tabiriyle PKK. Tabii bu örgüt ismini o güne kadar hiç duymamış olan orada bulunan herkes adamın yalan söylediğini düşünerek doğruyu söyletmek için ona saldırmaya başladılar. Onlar için PKK hiçbir anlam ifade etmiyordu. Durun dedim. Bu olaydan kısa bir süre önce Ankara'ya sorgulama kursu için çağrılmıştık. Bu kursta yeni örgütler, bölünen ve birleşen siyasi gruplar vesaire hakkında son bilgileri almıştım. Orada anlatılanlardan bu örgütün yeni kurulduğunu, o zamana kadar APO'cular veya Ulusal Kurtuluş Ordusu, UKO diye bilinen örgütün ad değiştirerek PKK yani Kürdistan İşçi Partisi adını aldığını öğrenmiştim. Bu o zamana kadar Mersin'de çok duyulan bir örgüt değildi. Ama örgüt 1977'de kurulmuş ve 1980 yılında soygun olmuştu. Arada 3 yıllık bir zaman vardı. Şahıs anlatmaya başladı. Daha sonra uzun sorgulamalar sonunda şahsın ifadelerinden diğer sanıklara ulaşmak, en azından onlara karşı operasyon yapma imkanlarımız oldu. Gerçi soyguna katılan şahısların büyük bir kısmı Adana'nın meşhur Dağaloğlu mahallesinden gelmişti. Orası o dönemler bir ekibin kolayca gireceği bir yer değildi. Girilmesi zor olan ve o zamanki tabirle kurtarılmış bölgelerdi. Daha sonra operasyona gittiysek de diğer kişileri yakalamak kolay olmadı. Yakaladığımız kişiden bazı bilgiler alsak da dikkatimi çeken şuydu. Hepimiz devletin güvenlik kuvvetleriydik. Büyük bir kısmımız yüksekokul veya lise mezunuyduk. Çoğumuz devletle ilgili her konuda bilgi sahibi olduğumuzu zannediyorduk. Ama böyle bir örgütün adını bilmiyorduk. Bunların niçin banka soyduğunu anlayamıyorduk. Örgütün adı ilk defa duyduğumuz bir kelime gibiydi. Fakat okur yazarlığı zayıf, ilkokulu bile bitirmemiş olan karşımızdaki kişi bu örgütün ne olduğunu biliyor, örgütün amaç ve ideallerini kavrayarak bu amaç ve idealler doğrultusunda banka soyabiliyordu. Arada büyük bir orantısızlık ve büyük bir farklılık vardı. Biz bilmemiz gereken birçok şeyi bilmiyorduk ama o kişi çok az okur yazar olmasına rağmen ideolojik bir örgütün amacını biliyordu ve örgüte para bulma uğruna bir banka soyacak kadar bu ideolojiye inanmış, bu ideolojinin içinde ve bilincindeydi. Aslında belki de en büyük çelişki veya güvenlik kuvvetlerinin bütün bu olaylarda başarılı olamamasının en büyük sebeplerinden biri de bence buydu. Karşı tarafı tanımıyorduk, öğrenmiyorduk ve öğrenme isteğimiz de yoktu. Bu duruma yıllarca hep şahit oldum. Bu konuda da çok da büyük ilerleme kaydedilmedi. Bence hala da böyledir.
5. ayrımın sonu. Sayfa 63.